Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından derginin Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 16 başlıklı yazıyı sunacağız. Hüdayi Hazretleri buyurur: Koke bu keramatı, geç cümle makamatı, kastet bula gör zatı, gel hu diyelim hu. Tasavvufun gayesi Cenab-ı Hakk'a yakın bir kul olabilmek ve onun dostluğuna erebilmektir. Yoksa çeşitli zuhurat, sunuhat, ilham, keşif ve kerametlere ermek değildir. Bunlar seyr-i sülük esnasında bazen görülebilen bir takım tecellilerdir. Fakat bunlar asla tasavvufi terbiyenin maksadı değildir. Hüdayi Hazretleri'nin tabiriyle maksadı aksa, yani en yüce gaye yalnızca Cenab-ı Hak'tır. Bunun içindir ki gerçek tasavvuf, nefsaniyeti bertaraf edip ruhaniyeti inkişaf ettirmek, kendini her an ilahi huzurda bilmek, zikri daimi neticesinde kalben Cenab-ı Hak'la beraber olmak için girilen bir manevi terbiye yoludur. Gerçek tasavvuf, Kur'an ve sünnette haber verilen tevhid, ihlas, ihsan, züht, istina, takva, huşu, rıza, haf ve reca gibi kalp amellerinin nasıl gerçekleşeceğini, buna mukabil gurur, kibir, riya, ucub, gaflet, ihtiras, haset gibi nefsani marazların nasıl bertaraf edileceğini öğreten manevi bir mekteptir. Yoksa sadece riyazet ve mücahede gibi bir takım temrinlerle keşif ve kerametlere erme eğitimi değildir. İki çeşit keramet vardır. Manevi keramet, iman, ahlak, ibadet, ilim, irfan ve takvada mesafe kat edip manen seviye alarak emrolunduğun gibi dost doğru ol ayeti kerimesinin muhtevasından hisse alabilmektir. Yani Kur'an ve sünnet istikametinde bir ömür sürmektir. Kevni ve suri keramet. Tayyi mekan, ortada bulunmayan bir eşyayı göz önüne getirme, vahşi hayvanlara iş gördürme gibi madde aleminde meydana gelen fakat tabiat kanunlarıyla izah edilemeyen harikulade hallerdir. Gerçek tasavvuf erbabı, kevni ve suri kerametlere fazla itibar etmezler. Zaten böyle bir kerametin isharı, Hakk'a yakın bir kul olmanın şartlarından da değildir. Nitekim pek çok rivayette, peygamberlerden sonra insanların en hayırlısı olduğu bildirilen Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın da fiziki ve kevni kerametine dair çok fazla bir malumat yoktur. Onun en büyük kerameti, Allah Resulü'nü olan eşsiz muhabbeti, sarsılmaz sadakati, müstesna teslimiyet ve itaatidir. Onun bu yakınlık, muhabbet ve teslimiyetine mukabil, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de vefatı esnasında "Bütün kapılar kapansın, yalnız Ebu Bekir'in ki kalsın" buyurmuşlardır. Bunun içindir ki ehlullah nazarında esas keramet Kur'an ve sünnet istikametinde yaşamaktır. Her ne kadar halk keramet türlerinden kevni ve suri olanlara daha çok rağbet gösterirse de aslında makbul olan manevi keramet, yani istikamettir. İstikamet üzere olmayan birinin bütün gayreti beyhudedir, boşunadır. Mevlana Halidi Bağdadi Hazretleri şöyle buyurur: İstikamet ve gayret sayısız keşif ve kerametten eftaldir. Ayrıca bilinmelidir ki keşif ve keramet dinin emirlerine riayeti artırmaya vesile olmuyorsa bela ve fitneden başka bir şey değildir. Nitekim Allah Teala'nın ismi azamı bildirilerek nice kerametler verdiği Bel'am bin Bağura'nın düştüğü hazin akıbet pek ibretlidir. Bu zat İsrailoğulları içinde alim ve veli biri olarak biliniyordu. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere sonradan nefsine uyup dünyaya aldandı ve o yüksek halini kaybetti, hatta imansız olarak öldü. Demek ki bir kul hangi manevi dereceye ulaşmış olursa olsun, bu halini muhafaza edip edemeyeceği hususunda asla emin olamaz. Dolayısıyla son nefese kadar haf ve reca arasında, yani ilahi gazaba duçar olma korkusu ve ilahi rahmete nail olma ümidi içinde Hakk'a kulluk her mümin için zaruridir. Nitekim keşif ve keramet ehli hakiki veliler dahi bu yüksek hal ve makamları sebebiyle kendilerini ebedi kurtuluşa ermiş kimseler olarak görmemişlerdir. Bilakis son nefesi imanla verip veremeyecekleri endişesiyle hiçlik, yokluk ve acziyet duyguları içinde Allah'a iltica halinde yaşamışlardır. Hüdayi Hazretleri buyurur: "Mürid, halvete, kevni keramet ve bazı ilahi sırlara muttali olma arzusuyla değil, kadim olan nuri ilahinin zuhuru ve veç-i bakinin müşahadesi için girer." Daha önce de ifade ettiğimiz gibi tasavvuf, istikamet üzere bir kullukla Cenab-ı Hakk'ın rıza, muhabbet ve yakınlığına vasıl olma cehd ve gayretinden ibarettir. Zira gönüller Allah'a yaklaştıkça nefsani arzular gözden ve gönülden düşer, dünyevi lezzetler kıymetini yitirerek adeta birer çakıl taşına döner. Kul Hakk'a yakınlığın gönül vecdine erince, bütün ibadetler ve kulluk vecibeleri tarifsiz bir lezzet haline gelir. Bu şekilde aşkla yaşanan bir iman, kula yorgunluk değil, ancak huzur ve mutluluk kaynağı olur. İşte tasavvuf da kulluğu böylesine yüksek bir vecd, istirak, feyz ve ruhaniyet içinde Hakk'a yakınlığın manevi hazzını tadarak yaşamak gayretidir. Bu sebeple tasavvuf yoluna intisap eden gerçek bir müridin gayesi, sebepler aleminin şartları dışında gerçekleşen bir takım tabiat üstü hadiseler görebilmek değildir. Samimi bir müridin gayesi, kalbinin ilahi nurlarla ihya olması ve bunun neticesinde Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyretme bahtiyarlığına erecek olan salih ve sadık kullar zümresine girebilmektir. Mesela seyri sülük esnasında ve bilhassa nefsi mülhemede bazı müritler bir takım zuhurat, sunuhat ve ilhamlarla karşılaşabilir. Kimi zaman da beyin konuşur, mürid ise bunu gerçek zannedebilir. Bu zan sebebiyle de kendine bir ucup hali gelebilir. İşte bu noktada kendisini Hakk'a ve hayra istikametlendirecek olan bir mürşide ihtiyaç vardır. Dolayısıyla tasavvuf en başta kalbi ıslah ve ihya gayretidir. Bu olmadıktan sonra kişi sabah akşam keramet gösterse hiçbir kıymeti yoktur. Böyle kimselerde görülen fevkalade hallerde keramet değil, istidraçtır. İstidraç, kerametin zıddı olarak kafir, fasık ve müteşeyyih, yani veli olmadığı halde kendini veli gibi göstermeye çalışan bazı şahıslardan sadır olan evliyanın kerametine benzer bir takım sıra dışı ve olağanüstü hallerdir. Bu nevi fevkalade hallerin kerametten farkını anlayabilmek ilim ve irfan işidir. Fakat şu kadarını söyleyebiliriz ki böyle kimselerin hayatı takva ölçüleri içinde geçmez. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerine ittiba hususunda pek çok noksanlıkları olan kimselerdir. Dini hususlarda kendilerine itimat edilecek kimselerde ilk olarak aranması gereken de budur. Ebu'l-Aliye radıyallahu anh'ın şu ifadeleri bu hususta ne güzel bir misaldir. Biz kendisinden hadis almak için bir kişinin yanına gittiğimizde önce onun namaz kılışına bakardık. Eğer namazını güzel kılarsa o diğer işlerini de güzel yapar diyerek yanına otururduk. Namazını kötü kılarsa o diğer işlerini de kötü yapar diyerek yanından kalkardık. Velhasıl bir kimsenin ibadette, muamelatta, itikatta, ahlakta ve bilhassa sünnete ittibada kusurları varsa ona itibar etmemek gerekir. Zira bu haller takva noksanlığının en bariz alametleridir. Nitekim Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, bir kişiyi havada uçarken görseniz, hali kitap ve sünnete uymuyorsa bu bir istidraçtır buyurmuştur. Bayezid-i Bistami Hazretleri de kendisine kerametler verilmiş, hatta havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile sakın ona aldanmayın. İlahi emir ve nehilere riayet ediyor mu, şer'i hükümleri hakkıyla eda ediyor mu, ona bakınız buyurmuştur. Yusuf Hemedani Hazretleri'nin şu ikazı da çok manidardır. Din ve şeriat yolunda yürümeyen kişi, günde 1000 keramet gösterse bile şeytana uymuş demektir. Sünnete aykırı olan bir şeye itikat eden kişi, dünyanın ilmini ezberlemiş de olsa, o gayretleri kendisi için ancak bir yorgunluktan ibarettir. Mevlana Hazretleri'nin naklettiği şu kıssa, bir mümin için en mühim şeyin, keşif ve keramet arayışı değil, istikamet üzere bir kulluk olduğunu ne güzel hülasa etmektedir. Bir gün Hazreti İsa aleyhisselama bir kimse yol arkadaşı olur. Beraber giderlerken bu adam bir köşede bazı kemikler görür ve Hazreti İsa'ya ''Ne olur ya İsa, bildiğin ismi azamı bana da öğret de bu kemikleri diriltip kaldırayım.'' diye yalvarır. Hazreti İsa ise cevaben ''O iş senin kârın değildir. İsmi azamı okuyup ölüyü diriltmek için yağmurlardan daha temiz bir nefes sahibi, meleklerden daha önde bir kul olmak gerekir.'' İsmi Azam, haram ve şüpheli lokmanın geçmediği temiz bir ağız ve Allah'tan uzaklaştıran her şeyden arınmış bir kalp ister. Yani öyle bir kimse ki nefsi haramla kirlenmiş olmasın ve melekler gibi isyan ve günahtan pâk olsun. Çünkü bir kimsenin nefsi pâk olmadan o kimsenin duası makbul olmaz. Mesela farz edelim ki sen Hazreti Musa'nın asasını elinde tutabilirsin. Fakat Musa'daki kuvvet sende var mı ki onu ejderha yapabilesin? İşte bunun gibi sende de İsa'nın nefesi yokken İsmi Azam'ı okumanın sana ne faydası olur der. Fakat gafil adam yine durmaz ve ya İsa bu istidat bende yoksa bari sen o kemiklerin üzerine oku der. İsa aleyhisselam bu ahmağın sözlerine ziyadesiyle şaşırır ve ''Ya Rabbi, bu esrarın hikmeti nedir? Bu ahmağın bu derece tartışmaya meyli nedendir? Kendisinin kalbi ölü, başkasının cesedini diriltmeye çalışıyor. Halbuki ona düşen, asıl ölü olan kendi kalbini ihya etmeye çalışmaktır. Kendi kalbini diriltmek için dua edeceğine, toprağa karışmış şu kemikleri ihya etmeye çalışıyor. Bu ne dehşetli bir gaflettir, diyerek hayretini ifade eder. Bu sebeple Allah dostları fiziki kerametlere ehemmiyet vermemişlerdir. Hatta nefislerin gurur, kibir, ucub ve şöhret duygularına kapılmasına ve kalplerin istikametten sapmasına sebep olabilen bu tip kerametleri ifşa etmekten titizlikle sakınmışlardır. Bütün gayretlerini de gerçek keramet olan Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayabilme üzerine yoğunlaştırmışlardır. Bayezid-i Bistami Hazretleri'nin şöyle dediği nakledilir. Bir gün Dicle Nehri'nin karşı yakasına geçecektim. Nehrin iki yakası bana yol vermek için kerameten birleşti. Derhal kendimi toparladım ve Dicle'ye şöyle dedim. Yemin olsun ki ben buna kanmam. Zira sandalcılar insanı yarım akçeye karşıya geçiriyorlar. O halde yarım akçe için 30 yıllık ömrümü, yani 30 yıldan beri mahşer için hazırladığım ameli salihlerimi ziyan edemem. Bana kerim gerek, keramet değil. Hüdayi Hazretleri buyurur. Malumdur ki insanın dilinin cirmi küçük, fakat cürmü büyük ve günahı çoktur. Dilin cürüm ve günahından ancak azimet sahibi kimseler kurtulabilir. İnsanı saadete de felakete de götüren ağzından çıkan sözleridir. Nasıl ki ağzımıza giren lokmaların helal mi, haram mı, şüpheli mi olduğuna dikkat etmemiz gerekiyorsa, ağzımızdan çıkan sözlerin de hayra mı, şerre mi vesile olacağını düşünüp ona göre ya konuşmalı ya da susmayı tercih etmeliyiz. Zira insan konuştuğu her sözden mesuldür. Nitekim ayet-i kerimelerde buyrulur. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında onu gözetleyen, yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler, kiramen katibin, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Dolayısıyla mümin yapmış olduğu fiiller gibi söylemiş olduğu sözlerinde daima kayıtlara geçtiğini unutmamalıdır. Şu hadise ne kadar ibretlidir. Sahabeden Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e hangi amelin daha hayırlı olduğunu sormuş ve bu meyanda cihat, oruç, zekat gibi pek çok ameli salih saymıştı. Fakat Efendimiz her seferinde insanlar için bundan daha hayırlısı vardır buyurmuştu. Muaz radıyallahu anh, anam babam sana kurban olsun, İnsanlar için bunlardan daha hayırlı olan nedir diye sorunca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağzını gösterdi ve hayır konuşmayacaksa susmak buyurdu. Muaz radıyallahu anh, konuştuklarımızdan dolayı hesaba mı çekileceğiz diye hayretle sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ın dizine hafifçe dokunarak şöyle buyurdu. Allah hayrını versin ey Muaz! İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen, dillerinin söylediğinden başka nedir ki? Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, ya hayırlı söz söylesin veya sussun, zararlı söz söylemesin. Sizler hayırlı söz söyleyerek kazançlı çıkınız, zararlı söz söylemeyerek rahat ve huzura kavuşunuz. Müminin ağzından çıkan sözlere ne kadar dikkat etmesi gerektiği hususunda şu hadisi şerifte çok cazibi dikkattir. Kul, Allah'ın hoşnut olduğu bir sözü söyler, fakat onunla Allah'ın rızasını kazanacağı hiç aklına gelmez. Halbuki Allah, o sözünden dolayı kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar o kimseden hoşnut olur. Yine bir kul da Allah'ın gazabını gerektiren bir söz söyler, fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını düşünmez. Oysa Allah o kimseye o kötü sözünden dolayı kendisine kavuşacağı kıyamet gününe kadar gazap eder. Nice insan diliyle yaptıklarını eliyle yaptıkları kadar mühim görmez. Halbuki çoğu zaman kötü bir sözün kalplerde açtığı yarayı hiçbir şey açamaz. Bu sebeple dilin kemiği yok bahanesine sığınarak telafisi mümkün olmayan yanlış sözler söylemek ağır bir vebaldir. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın bizden arzu ettiği lisan edebini ve konuşma adabını Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyeden güzelce öğrenip hayatımıza titizlikle tatbik etmeliyiz. Dilimizden daima tatlı bir suyun akışı gibi ruhlara ferahlık veren pırlanta ifadeler çıkmalıdır. Sözlerimiz kalplere batan bir diken olmamalı, yıkıcı değil, yapıcı bir üslup arz etmelidir. Hüdayi Hazretleri buyurur, söz ve konuşma ancak Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ve Allah'ın lafız ve mana bakımından hataya düşmekten koruduğu yerlerde ve sözlerini insanların ıslahına sarf eden peygamberler, veliler ve müminlerden salih alimler için caizdir. Avama ibadet ve taatle meşguliyetten başka bir şey gerekmez. Onların sıfatı ilahiye ve din işlerinin esrarına dair soruları, saraydaki at bakıcısının sultanlara devlet işleriyle ilgili sual sormalarına benzer. Onların bu konularda susup dillerine sahip olmaları en mühim hususlardandır. Çünkü bu şekilde susmayı tercih etmek, günah ve hataya düşmekten uzak, huzurlu bir yoldur. İnsan ehil olmadığı hususlarda konuşmamalı, haddini bilmelidir. Aynı şekilde vakıf olmadığı manevi mertebeler hakkında yüksek perdeden ifadeler kullanmaktan kaçınmalı, bu hususta da kendini bilmelidir. Seyr-i sülük yolunda müptedilerin, yani daha yolun başındakilerin, müttehiler yani yolun sonuna yaklaşanlar gibi davranmaları ve sahip olmadıkları hal ve makamlara ait sözler söylemeleri son derece mahsurludur. Mesela hayatın gam ve süruru nazarlarında aynı hale gelmiş bulunan radiye mertebesindeki yüksek şahsiyetlerin haleti ruhiyesine tercüman olan şu mısralar pek meşhurdur. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, ya hilatü yahut kefen, kahrında hoş, lütfunda hoş. Söylenmesi dile kolay fakat yaşanması hayli zor olan bu nevi sözleri, gerekli manevi olgunluğa ulaşmadan pervasızca diline dolamak manen tehlikelidir. Zira bu takdirde bu nevi ifadeler birer iddia mahiyeti taşır ki, Cenab-ı Hak kulunun söylediği bu sözlerde samimi olup olmadığını imtihan ederse, pek çok kimsenin bu büyük sözlerin altında ezilip kalmasından korkulur. Bunun içindir ki Mevlana Hazretleri lüzumsuz ve manasız konuşmalardan uzak durmak gerektiğini ifade sadedinde sözün maskarası olma ikazında bulunmuştur. Yine Mevlana Hazretleri'nin şu ifadeleri ne kadar manidardır. Allah yolunda ateşe girmek vardır. Lakin ateşe atılmadan önce kendinde İbrahimlik olup olmadığını araştır. Çünkü ateş seni değil, İbrahimleri tanır ve yakmaz. Yani kalbi bakımdan ham ve noksan birinin bir anlık coşkunlukla mana semasının yıldız şahsiyetlerindeki müstesna hal ve tavırları suni ve samimiyetsiz bir şekilde taklide kalkışması manen zarar görmesine sebebiyet verebilir. Manevi zirvelere ulaşmış olan hak dostları dahi daima tevazu ve mahviyet içinde kalmışlardır. Ne kadar yüksek hal ve makamlara ermiş olsalar da bunu ifşa etmekten çekinmişlerdir. Bu itibarla mümin, maddi manevi her hususta evvela haddini bilmelidir. Nitekim arif zatlar, kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişlerdir. Diğer taraftan Cenab-ı Hak insana mahdut bir akıl vermiştir. Nasıl ki gözün görme, kulağın işitme sınırı varsa, aklın da bir idrak hududu vardır. Cenab-ı Hak bu hududun ötesindeki gaybi hakikatlere kalben teslim olmamızı emretmiştir. Mesela kader sırrı akılla idrak edilemez. Çünkü kaderi bütünüyle kavramak akıl terazisinin kaldırabileceği bir husus değildir. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadere iman etmekte yetinmemizi emir buyurmuş, bu hususta yersiz münakaşalardan men etmiştir. Öyle ki kader hakkında tartışan bir gruba rastladıklarında onlara ''Siz bununla mı emrolundunuz? Yoksa ben size bunun için mi gönderildim? Sizden öncekiler bu meselede münazara ettiklerinden, tartıştıklarından dolayı helak oldular. Sakın bu meseleyi münakaşa etmeyiniz.'' buyurmuşlardır. İmam Evzai rahmetullahi aleyh der ki ''Allah bir topluluğa şer murat ederse, onlara gereksiz yere cedel, tartışma kapısını açar ve onları salih amellerden alıkoyar. Dolayısıyla bir kulun cüz'i iradesinin dışında kaldığı için mesul olmadığı, bilmediği veya kendisini alakadar etmeyen hususlarda susması konuşmasından daha hayırlıdır. Nitekim bir hadisi şerifte de kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzel olmasındandır buyurulmuştur. Unutmayalım ki kıyamet günü dünya hayatımızda yapıp ettiklerimizden hesaba çekileceğimiz gibi ağzımızdan çıkan bütün sözlerinde hesabını vereceğiz. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu beyanını da kendimize hayat düsturu edinmeliyiz. Ademoğlunun iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak veya Allah Teala'yı zikir hariç bütün sözleri aleyhinedir lehine değildir. Cenab-ı Hak, rızası istikametinde bir kulluk hayatı yaşamayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Amin. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Ocak 2023 sayısından Gönül Bahçesi'nden bölümünde yer alan muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hak Dostlarından Hikmetler, Aziz Mahmud Hüdayi Rahmetullahi Aleyh 16 başlıklı yazıyı paylaştık. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.